Yorumunu yapmakta olduğum Eyüp kitabının 32. bölümündeyiz. 32-37 bölümler arasında Elihu'nun konuşması yer almaktadır. Etrafta bir kalabalık toplanmış, bu adamların konuşmalarını dinliyor. Eyüp konuşmasını bitirdiğinde kalabalıktaki adamlardan biri olan Elihu konuşmaya başlar ve Tanrı sözlerini kesene kadar devam eder konuşmasına. Bu sırada ufukta bir fırtına belirir. Elihu'nun konuşmasının sonuna geldiğimizde fırtına grubun üzerine gelir ve hepsi kapalı yerlere kaçmaya başlarlar. Sadece Eyüp fırtınada orada kalır. Tanrı bundan sonra Eyüp'a kişisel olarak konuşur ve Eyüp'ü yani kişisel olarak ele alır. Eyüp'ün üç arkadaşının işi bitmiştir. Uzaklara giderler. Eyüp fiilen tartışmayı kazanmıştır ama aslında kazanmamıştır. Karşısında bir şeyler söylemek isteyen bir delikanlı durmaktadır. Şimdiye kadar ağzını hiç açmamıştır ki bu bir delikanlı için ender görülen bir şeydir. Aslında saygıya değer bir şeydir. Ama bu çok akıllı bir delikanlıdır. Böylece diyor 32. bölümün 1. ayeti, bu üç kişi Eyüp'e yanıt vermekten vazgeçti. Çünkü Eyüp kendi doğruluğundan emindi. Bu tabii ki doğru. Eyüp kendi gözlerinde doğruydu. Üç arkadaşı Eyüp'e bir yanıt verememişlerdi. Bütün mantık yürütmeleri ve tartışmaları Eyüp'ün ihtiyacını hiçbir zaman karşılamamıştı. Elifaz adındaki arkadaşı deneyimlerden söz edeniydi. Bildat arkadaşı bir yasacıydı. Eyüp'ün üçüncü arkadaşı Sofar tartışmaları için insansal yetkiyi temel alıyordu. Hiçbiri Eyüp için bir çözüm bulamamıştı. Doğru olan birçok şey söylemişlerdi. Bir sürü büyük gerçeği dile getirmişlerdi. Ama Eyüp'ün sorununu çözememişlerdi. Bütün bunların sonunda Eyüp kendi gözlerinde doğru kalmaya devam etmişti. Bu tartışmanın bir değeri olmamıştı. Zaten tartışmaların fazla değeri olmaz. Kimseye bir yararı olmaz. İki taraf herhangi bir konu üzerinde farklı düşünüyorlarsa, taraflardan biri ya da ikisinde bir kırıklık, bir teslimiyet ve boyun eğmeye razı olup kendini savunmamak olmadıkça hiçbir zaman uzlaşmayacaklarını görmek bizim için önemlidir. Günümüzde imanlılar topluluğunun içinde ve dışında çok fazla kibir vardır, gurur vardır. Bu da günümüzdeki sorunlardan büyük bir kısmının kaynağıdır. Eyüp kendiyle gurur duyuyordu, gururlanıyordu. Çabuk alınıyordu, inatçı birisiydi ve çabuk kızıyordu. Ama Eyüp'ün arkadaşları da aynı özellikleri aynı derecede taşıyorlardı. Hiçbir uzlaşmaya varamamışlardı. Sanıyorum Eyüp'ün arkadaşları hakkında şunu söylememiz gerekiyor. Bir yanıt bulamadılar. Eyüp'ün sorununa bir yanıt bulamadılar çünkü bir yanıtları yoktu. Kendini doğru gören birini sadece Tanrı yanıtlayabilir değerli dostum. Sonunda Tanrı'nın söze karışıp Eyüp'e yanıt verdiğini görüyoruz. Kırılmamış bir yürek başka her şeye çabuk bir cevap verebilirdi ama Tanrı'ya değil tabii ki. Eyüp'ün arkadaşlarının verecek bir yanıtları yoktu. Şimdi genç bir delikanlı Elihu söze karışacak. Eyüp'ün durumuna bir çözüm yok ama çözüme diğerlerinden yani diğer üç arkadaşından daha çok yaklaşıyor. Ve benim düşünceme göre Tanrı'nın sonunda sahneye çıkması için bu genç delikanlı yolu hazırlıyordu. Bundan sonra Tanrı Eyüp'e merkezden hepimizin duymaya ihtiyacımız olan bazı bilgileri verecektir. Elihu buzluydu. Yaratılış 22-21'den de göreceğimiz gibi, anlayacağımız gibi Arap kabilelerinden birindendir. Ram ailesinden buzlu Barakel oğlu Elihu Eyüp'e çok öfkelendi diyor ikinci ayette. Çünkü Eyüp kendini Tanrı'dan haklı görüyordu. Elihu kızgın olduğu için konuşuyor ve iki nedenden ötürü kızgındır. Eyüp vaktini Tanrı'yı haklı çıkartmaya çalışmak yerine kendini haklı çıkarmaya çalışarak geçirmişti. Bunun anlamı onun aslında Tanrı hatalı, Tanrı benim durumumda büyük bir hata yaptı demekte olduğudur. Bu Elihu'yu kızdırmıştı. Elihu, Eyüp'ün üç arkadaşına da öfkelendi çünkü Eyüp'ü suçlamalarına karşın sağlam bir yanıt bulamamışlardı diyor 3. ayette. Kızmasının ikinci nedeni de buydu. Arkadaşları Eyüp'ün gerçek sorununa parmak basamadıkları halde, onu gösteremedikleri halde Eyüp'ü yine de suçlamışlardı. Elihu Eyüp'le konuşmak için sırasını beklemişti. Çünkü ötekiler yaşça kendisinden büyüktü diyor 4. ayette. Belli ki o zamanlar terbiye başka türlüydü. Günümüzde bir delikanlı lafa hiç düşünmeden karışabilir. Toplumumuzda küçüklerin ilginin odağı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunu kendi yeğenlerimde fark ettim. İnanın her zaman sahnede ve ilginin merkezidir. Hele bu erkek çocuksa. Onu dinliyoruz ama bilgi olup olmadığından emin değilim. Bu üç kişinin başka bir şey söylemeyeceğini görünce öfkesi alevlendi diyor Eyüp 32 ayet 5'te. Elihu beklemişti. Bu ihtiyar adamların çok bilgece şeyler söyleyeceklerini düşünmüştü. Ben genç bir vaizken cemaatteki ak saçlılardan ödüm koptuğunu hatırlıyorum. Çünkü onların çok şeyler büyük bir olasılıkla benden çok daha fazlasını bildiklerini düşünüyordum. Ancak çok geçmeden uzun yaşamış olmanın bilgi ya da bilgelik derinliği anlamına gelmediğini öğrendim. Yani uzun yaşamak insana bilgi ve bilgelik getirmiyor. İnsanın Rab'de büyümesi, Tanrı sözünde gelişmesi ona bilgi ve bilgelik getirir. 6 ve 7. ayetlerde Bulu Barakel oğlu Elihu şöyle konuştu. Ben yaşça küçüğüm, sizse yaşlısınız. Bu yüzden çekindim, bildiğimi söylemekten korktum. Çok gün görenler konuşsun dedim. Çok yıl yaşayanlar bilgeliği öğretsin. Şu ilginç yorumu bir dinleyin. Oysa insana ruh, her şeye gücü yetenin soluğu akıl verir diyor bu adam. Yani Elihu. Elihu günümüzde imanlıların sahip olduğu şekilde kutsal ruha sahip değildi. Belli ki kutsal ruh eski antlaşma zamanında imanlıların içinde yaşamıyordu ama belirli işlerin gerçekleşmesi için belirli insanların üzerine iniyordu. Örneğin Bezalel buluşma çadırının mobilyalarını yapmak için kendisine yetenek ve bilgelik veren Tanrı'nın ruhuyla dolmuştu. Çıkış 31:2-3'te bunu okuyoruz, görüyoruz. Tanrı'nın ruhu eski antlaşmada birçok insanın üzerine gelmişti. Davut kutsal ruhunu benden alma diye dua etmişti Mezmur 51:11'de. Bu da kutsal ruhun eski antlaşma imanlılarından ayrılabileceğini gösteriyordu. Eski antlaşmada kutsal ruhun insanların içinde yaşadığı hakkında hiçbir öğreti yoktur. Elihu sadece Yüce Tanrı'nın esininin insana anlayış verebileceğini kabul ediyor. Bunun anlamı sadece bir tek kesin otorite bulunduğu ve bunun da Tanrı sözü olduğudur. Akıl yaşlı değil, baştadır diyor Elihu Eyüp 32 ayet 9'da. Ne kadar harika bir söz değil mi? Akıl yaşlı değil, baştadır. Güçlüler güçlüsünün soluğu odur insanı anlayış veren. Eyüp'ün durumunda yanıtı sadece Tanrı'nın verebileceğini kabul ediyor Elihu. Elihu Tanrı'nın yanıtı için yolu hazırlıyor. Kendisinin gerçekten yanıtı bilmediği halde bütün o diğer üç kişinin de yanıtı bilmediğini görüyor. Bu yüzden beni dinleyin diyorum. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Siz konuşurken ben bekledim. Siz ne diyeceğinizi araştırırken düşüncelerinizi dinledim. Bütün dikkatimi size çevirdim ama hiçbiriniz Eyüp'ün haksızlığını kanıtlayamadı. Onun söylediklerine karşılık veremedi. 10-12 ayetler arası. Bu tabii ki kesinlikle doğru. Biz bilgeliğe eriştik. Bırakın Tanrı onu haksız çıkarsın. İnsan değil demeyin. 13. ayet. Bu durum Elihu'yu rahatsız etmişti. Yani arkadaşlarının Eyüp'e söyledikleri, Eyüp'e karşı takındıkları tutum bu genci rahatsız etmişti. Çünkü bu adamların Eyüp'e yanıt verebilmesi gerektiğini düşünmüştü. Ne de olsa aklı başı yerinde, yaşı yerinde insanlar. onu rahatsız etmişti. Çünkü Eyüp haklı çıkmıştı ve bu durumda kibirliydi ve kendine çok güveniyordu. Ezilmiş sözcüğü yaralanmış anlamındadır. Eyüp'ün darbeler alıp yaralanmış olduğu doğrudur. Şeytanla ringdeydi ve arkadaşlarıyla da 3 round yapmıştı. Eyüp'ün ringden yaralı olarak indiğine hiç kuşku yoktur. Ama ezilmişlik bir insanın içinden gelir. Günahtan ötürü duyulan acı ve tövbedir. Davut bunu anlamıştı. Tanrı'nın kurbanları kırılmış ruhtur. Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin dedi Mezmur 51 ayet 17'de. Eyüp yaralanmıştı ama hala ezilmemişti. Ancak Tanrı henüz onunla işini bitirmemişti. Kendini doğru düşünmek, gurur ve kibirin yanıtı sadece Tanrı'dadır. Bazen insanlar bana gelip, üniversiteyi bitiren bir oğlum var. Şimdi her şeyi iyi biliyor. Böyle bir oğlana nasıl cevap verebilirim diyorlar. Bunun yanıtı, ancak Tanrı'nın her şeyi bildiğini düşünen bir oğulla başa çıkabileceğidir. Sizler ve ben, değerli dostum, kendimizi doğru saymaya başladığımızda bir tek şeyden emin olabiliriz. Tanrı'yla ringe çıkarılacağız ve Tanrı bizi yaralayacaktır. Bize bu şekilde davranması gerekmektedir. Çünkü günahımızı görmemizi ve alçak gönüllü bir ruha girmemizi sağlamak için yaralanmamız, yani ezilmemiz, alçak gönüllü olmamız gerekiyor gibidir. Bilge adamın biri dar bir köprüden geçiyormuş ve köprünün tam ortasında bir düşmanıyla karşılaşmış. Geçmek imkansızmış. Yani iki kişinin yan yana geçmesi imkansızmış. Ve düşmanı kabararaktan öfkeyle ben hiçbir zaman eşeklere yol vermem demiş. Bilge adam bir an ona bakıp ama ben her zaman veririm demiş ve yol açıp adamın geçmesine izin vermiş. Sanıyorum böyle bir durumda verilecek en iyi yanıt budur. Birçok insan çekilmeye razı olmazdı ama bu bilge kişi çekilmeye razı olmuştu. Gerçekten ezilmiş bir ruh düşündüğümde Münir Özmen adındaki bir dostum aklıma geliyor. Soğukluğumu, ilgisizliğimi ve gururumu itiraf etmek için Tanrı'nın önüne gittim. Bitirdikten sonra yeniden Tanrı'nın huzuruna çıkıp tövbemden tövbe ettim demişti. Dostum, tövbenizden tövbe etmek gerçek ezilmişliktir. Çünkü tövbe etmiş olmamızdan ötürü gurura kapılmamız çok kolaydır. Elihu, Eyüp'ün arkadaşlarının tartışmaya devam etmelerini bekliyordu. Onlar konuşmuyor diye ben beklemeli miyim? Duruyor, yanıt vermiyorlar diye. Benim de söyleyecek sözüm var. Ben de bildiğimi söyleyeceğim diyor Eyüp 32. bölümün 16-17. ayetlerinde. Burada Elihu'nun Eyüp kitabının yazarı olduğu imasını görüyoruz. Eyüp kitabını kim yazdı? İşte burada belki Elihu yazmıştır diyebiliriz. Bu açıklamayı yaparken ben dediğine dikkat edin. Kitabı yazan oymuş gibi konuşuyor. Çünkü içim dolu, içimdeki ruh beni eziyor, zorluyor diyor 18. ayette. Daha fazla söylemesine izin verilmediğini söylüyor. Daha çok söylemeyi istiyor ama söylemeyecek. Belli ki Tanrı'nın ruhu ona yol gösteriyor ve onu engelliyor. Ne yazık ki birçoğumuz fazla gururluyuzdur. Çabuk alınırız ve işin daha da kötüsü inatçıyızdır. Çabuk kışkırtılırız. Kendimizi haklı çıkarma işine girmeye hazırızdır ve kimsenin bizi azarlamasına izin vermeyiz ya da istemeyiz. Bir yumuşaklık tonu ve dokunuşta bir incelik yoktur. Dertlere derman olmaya çalışmayız. Kırık bir kalbimiz ve ağlayan gözlerimiz yoktur. Elifaz gibi kendi deneyimlerimizle övünürüz. Sofar gibi şeriatçı ruhu besleriz. Eyüp'ün üçüncü arkadaşı Bildad gibi insansal otoriteleri işin içine koyarız. Mesih'in ruhu ve aklını göstermeyiz. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 15. bölüm 1. ayette yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir dediğini hatırlayın. İşte ne yazık ki çoğumuz bunu unuturuz ve bunu yaparız. 33. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde ama şimdi lütfen sözümü dinleyin diyor. Eyüp söyleyeceğim her şeye kulak ver, ağzımı açtım açacağım, söyleyeceklerim dilimin ucunda. Birkaç büyük gerçek üzerinde ısrar edecekti bu adam. 3 ve 4. ayetlerde sözlerim temiz bir yürekten çıkıyor. Dudaklarım bildiklerini içtenlikle söylüyor. Beni Tanrı'nın ruhu yarattı. Her şeye gücü yetenin soluğu yaşam veriyor bana. Böyle diyor Elihu. Dostum, bu büyük bir gerçektir. Tanrı benim yaratıcımdır. Tanrı beni yaratandır. O benim sahibimdir. Ve Elihu Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşacak. Diğer adamların Eyüp'e yanıt veremediklerini ve şimdi kendisinin deneyeceğini söylüyor. Elçi Petros 1. mektubunda şöyle yazmıştı. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Birisi konuşacaksa Tanrı'nın sözlerini verir gibi konuşması gerekir. 1 Petrus 4 ayet 11. Şunu açıkça söylemeliyim ki eğer bir vaiz Tanrı için konuşmuyorsa aslında ağzını tutmalı, çenesini kapamalıdır. Yani susmalıdır, konuşmamalıdır. Konuşmasına hiç gerek yoktur. Eğer bir vaiz Tanrı için konuşmuyorsa. Bazen bana sert ve dogmatik olduğumu söyleyenler olur. Bir zamanlar insanların Tanrı'nın önüne gelebilmelerinin birkaç yolu olduğunu düşünürdüm. Ama yıllarca, uzun yıllarca bu konuyu araştırdıktan sonra Tanrı'nın insanları inayet yoluyla kurtardığı sonucuna vardım ve bu konuda dogmatiyim. Tanrı sözündeki birçok şey hakkında tutucuyum. Çünkü Tanrı sözü dogmatiktir. İsa Mesih'in Tanrılığı, onun Tanrı oğlu olduğu konusunda evet dogmatiyim. Onun bir bakireden doğduğu, mucizeler yaptığı, bizim günahlarımız için öldüğü, mezardan bedeniyle dirildiği, göğe alınıp cennete döndüğü ve bugün Tanrı'nın sağında oturduğu ve şimdi yaşayan diri Mesih olduğu ve bir gün geri döneceği konusunda dogmatiyim. Yani tutucuyum. İsa Mesih'e iman edenin kurtuluşu kesin ve sonsuzdur. Bunu kimse yok edemez konusunda dogmatiyim. Dostum, bunu bir de Petrus'un söylediği gibi söyleyeyim. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuştun. Tabii dogmatik bilgisizlik diye bir şey de vardır. Dogmatik olabilirsiniz ama bilginiz yok. Bunun hiçbir yararı yoktur. Ama benim söylemek istediğim şey, kutsal kitabın, Tanrı sözünün, yani kutsal kitaptan alıntı yaptığınızda eğer onun Tanrı sözü olduğundan emin değilseniz, onu aktarmaya yetkiniz yoktur. Tekrar edeyim, kutsal kitaptan alıntı yaptığınızda eğer kutsal kitabın Tanrı sözü olduğundan emin değilsiniz, ondan aktarma yapmaya yetkiniz yoktur. İnançsızlık her zaman akılsızcadır. Söyleyecek hiçbir şey yoktur. Ancak bir adam Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşmadıkça bir hizmet, yani her hizmet aslında güçsüz, değersiz ve ürünsüzdür. Elinden gelirse beni yanıtla diyor Elihu Eyüp'a. Kendini hazırla, karşımda dur. Tanrı'nın önünde ben de tıpkı senin gibiyim, ben de balçıktan yaratıldım. Eyüp 33, 5, 6 ayetler. Eyüp kendisini Tanrı'nın önünde temsil edecek birini istiyordu. Elihu adındaki bu delikanlı bunu yapmaya hazırdır. Ben de senin yapıldığın balçıktan yapıldım diyor. Eyüp'le Tanrı arasında bir aracı olarak durmak istiyor. Tabii ki aracı o değildir ama Rabbimizin beden alıp insan olarak gelmesi için duyulan büyük gereksinimi ortaya koymaktadır. Bir aracı olması gerektir. Bu yüzden bu aracının Tanrı olması gerektir ama aynı zamanda bizimle aynı balçıktan yaratılması gerekmektedir. Yani hem Tanrı olacak hem insan, ancak böyle birisi gerçek anlamda aracı ve kurtarıcı olabilir ki bu da İsa Mesih'tir. Onun için dehşetim seni yıldırmasın diyor Elihu Eyüp'a. Baskım sana ağır gelmesin. Sesin hala kulaklarımda, şöyle demiştin. Ben kusursuz ve günahsızım, temiz ve suçsuzum. Eyüp 33, 7, 9 ayetler. Elihu bundan önceki bütün konuşmaları dinlemişti ve Eyüp'ün kendisini masum gördüğünü ve Tanrı'da kusur bulduğunu duymuştu. Şimdi Elihu Eyüp'a Tanrı'nın insandan daha büyük olduğunu ve insana karşı sorumlu olmadığını söylemektedir. Yine de Tanrı bana karşı bahane arıyor, beni düşman görüyor. Ayaklarımı tomruğa vuruyor, yollarımı gözetliyor. Ama sana şunu söyleyeyim, bu konuda haksızsın. Çünkü Tanrı insandan büyüktür. Tanrı'nın insandan büyük olduğu büyük gerçeğini söylüyor. Bu basit bir cümledir ama büyüktür çünkü birçok insan Tanrı'nın yerini almaya çalışır. Birçok Mesih imanlısı size bazı şeylerin neden olduğunu söylemeye kalkışır. Bazı Mesih imanlıları sanki cennete özel telefon hatları çekmiş, en son haberleri kendileri alıyormuş gibi konuşurlar. Ben bundan kesinlikle şüpheliyim. Hiçbirimizin bilmediği daha birçok şey var. İnsanın sözlerinin hiçbirine yanıt vermiyorsa niçin onunla çekişiyorsun diyor 13. ayette. Eyüp'ün Tanrı'nın herhangi bir yönetim kuruluna davranışlarının raporunu sunması gerekmediğini anlaması gerekiyor. Hiçbir gruba karşı sorumlu değildir ve insanların düşünceleri de onu bağlamaz. Dostum, Tanrı size ve bana karşı sorumlu değildir. Bize bir yanıt vermesi gerekmemektedir. Bize hesap vermesi gerekmemektedir. Bazı insanlar, ah neden Tanrı bunun benim başıma gelmesine izin verdi derler. Neden olduğunu bilmiyorum dostum. Bütün bildiğim Tanrı'nın size hesap vermek zorunda olmadığıdır. Size nedenini söylemek zorunda değildir. Bana da nedenini söylemek zorunda değildir. Benden kendisine güvenmemi istemiştir. Beni karanlıktan çıkaracağını hiçbir zaman vaat etmemiştir bu dünyadayken. Yani sorunların içerisinde beni çıkarmayacaktır. Bunu vaat etmemiştir her sorunda. Ama elini elime koy ve ben sana karanlığın içinde yol göstereceğimdir. Bize hiçbir şeyi açıklamayı vaat etmemiştir Rabbimiz. Bizden kendisine iman etmemizi ve güvenmemizi istemiştir. Çünkü insan anlamazsa da Tanrı şu ya da bu yolla konuşur. Rüyada, geceleyin görümde insanları ağır uyku basınca yatakta uyuklanırlarken. 14-15. ayetler. Elimizde tamamlanmış kutsal kitap Tanrı sözü olduğundan gördüğümüz bir rüyaya güvenmemiz gerekmediğini burada söylemem gerekir. Tanrı bunu eski antlaşma döneminde söylemiştir. Tanrı eski dönemlerde çeşitli yollarla atalarımıza konuştu. Ama son dönemde, inayet döneminde artık kendi oğlu aracılığıyla ve sözü aracılığıyla bize konuşuyor. Bu nedenle rüyaya şuna buna bağlanmamalıyız. Sadece Tanrı sözüne bağlanmalıyız günümüzde. Müjdenin erişemediği yerlerde Tanrı'nın hala çeşitli yöntemler kullandığını da burada söyleyeyim. Kulaklarına konuşur, onları uyarmak için nişan bırakır, yaptıkları kötülüklerden onları döndürsün, gururdan uzak tutsun diye diyor Eyüp 33-16-17 ayetlerde. Eyüp'ün sorunu çok kötü bir hastalığı olmasıydı. Bu hastalık ruh kanseri olan gururdu. Ah insanın gururlu yüreği. Ve ben bunu kendi hayatımda da görüyorum. Siz bunu kendi hayatınızda görüyor musunuz? Olduğumuz türde insanlar olduğumuz için tozlar içerisinde yuvarlanıp çuval giyip küller sürünmeye ne kadar da ihtiyacımız vardır. Elihu burada Tanrı'nın insana disiplin aracılığıyla öğrettiğini söylüyor. Eyüp'ün sahte mantığı çok basit bir şeydir. Tanrı'nın karakterini anlamamıştı. Bu yüzden Tanrı'nın kendisine ne yaptığını anlamamıştı. Ama Tanrı Eyüp'ün hayatına el atmıştı ve gururu ondan almak istiyordu. Bu adamın hayatından gururu çıkartmak istiyordu. Eyüp iyi bir adamdı, harika bir adamdı ama tıpkı sizin gibi ve tıpkı benim gibi alçak bir günahkardı. Bizler günahkar olduğumuzdan gurur yaşamlarımıza girer. Örneğin bizi eleştirmeye cüret eden birine kızarız. Tanrı doğruları sınar ve gözlerini onlardan ayırmaz. Bizler onun elindeyiz ve sürekli olarak gözü üzerimizdedir. Bizler onun derin, şefkatli ve değişmez sevgisinin hedefleriyiz. Ama aynı zamanda da bilge ve ahlaklı yönetiminin hükmü altındayız. Tanrı çocuklarının şımarık olmalarını istemez. İşte insanın canını çukurdan çıkarmak, onu yaşam ışığıyla aydınlatmak için Tanrı bütün bunları iki kez hatta üç kez yapıyor diyor 29-30 ayetlerde. Tanrı insanlara sık sık disiplin aracılığıyla öğretir. Tanrı disiplini insanın canını ölüm çukurundan kurtarmak için kullanır. İyi dinle ey Eyüp, kulak ver. Sen sus, ben konuşacağım. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle çünkü seni haklı çıkarmak isterim. Yoksa o zaman beni dinle, sus, sana bilgeliği öğreteceğim diyor Eyüp 33, 31, 33 ayetler arası. Değerli dostum, Tanrı günümüzde inanlılar için hala aynı şeyi istemektedir. İbraniler 12. bölümde bize verilen öğüde dikkat etmemiz gerekmektedir. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Günaha karşı verdiğiniz mücadele henüz kanınızı akıtana kadar dayanmak zorunda kalmış değilsiniz. Oğullara söylenir gibi size verilen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Sonra 11. ayete geçin. Terbiye edilmek öncelere hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu, böyle eğitilenler için daha sonra esenlik veren doğruluğu üretir. Cennetsel babamızın terbiyesini aldığımız 3 değişik yol vardır. 1- Onun eli ve onun sesi bunun içinde değilmişçesine bunu hafife alabiliriz. Tanrı'ya kulak asmayabiliriz. 2- Onun altında cesaretimizi yitirebiliriz. Bunu yaptığımızda bu tam bir yenilgidir. Bu arada şunu söylemeliyiz ki Eyüp her iki tepkiyi de göstermiştir ama bizler ne yapmalıyız? 3- Onunla eğitilmeliyiz ki yaşamlarımızda esenlik veren doğruluğu üretsin. Tanrı kendisine ait olanların başına sıkıntı ve dertlerin gelmesine izin verir ve oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Eyüp'ün başına gelen bütün bu şeylerin arkasındaki büyük amaç budur. Tanrı tüm bunları harikulade bir şekilde sonuçlandıracaktır.